Merhabalar, üretim bandı tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Bulut Fon'dan Volkan Oransoy. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsın, ne var ne yok?
Çok şükür iyiyiz. Herkes gibi yoğunuz biz de bu aralar. Mücadelemiz devam ediyor. Gayet iyi. Sen nasılsın? Sen iyisin inşallah.
Ben de iyiyim. Valla evden çalışmaca. Akşamları podcastler, şunlar bunlar derken. Valla 7-8 ayı devirdik şaka.
Evet, maşallah. Tebrik ediyoruz. İlgiyle de takip ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. Yani işte pandeminin artılara çevirmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. İyi de oldu.
Evet.
Böyle sizin gibi işte arkadaşlarla, işte sektörden tanıdıklarla ya da tanıdıkların tanıdıklarıyla çekmeye devam ediyorum. Evet, Volkan Bulut Fon'da çalışıyor ama kendisi biraz kendisinden daha detaylı bahsetsin. Biraz da Bulut Fon'dan bahsetsin. İsteriz bence. Buyur abi.
Tabii. Biraz kendimden bahsedeyim ben. Yazılım sektörüne girişim kariyerime göre biraz daha geç oldu. Aslında ben sistem yöneticisiyim aslen. Uzun zamanlar üniversite bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak çalıştım. Bayağı büyük kampüs ağları yönettim. Daha öncesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde çalıştım. 7 yıl oranın sistem admininini yaptım. Ardından Pamukkale Üniversitesi'ne geçtim. Orada da bir 7 yılı geçkin bir kariyerim oldu. O sırada tabii girişimcilik ruhumuz biraz ağır bastı. Ve ondan dolayı biraz müteşebbis olmak istedik. Bazı fikirlerimiz vardı. Bunları hayata geçirmek istedik. Birkaç projemiz oldu. En son Bulut Fon'daki sanal santral projemizi de sektöre giriş yaptım. Özel sektöre. Üniversitedeki görevimden ayrıldım. 2013'te kurduk Bulut Fon'u. O zamandan bu yana da Bulut Fon'da teknoloji ve geliştirmeden sorumlu yönetici olarak çalışıyorum. Firma ortaklarından birisiyim. Yazılım yönetici, daha doğrusu yazılıma geçmem, yani yazılım üretimi tarafına geçmem faal olarak yazılım üretimi anlamında Bulut Fon'la beraber oldu. Ondan öncesinde sistem yöneticilerinin bilmesi gerektiği kadar scripting üzerine oldukça yoğun çalıştım. Özellikle Python tarafında geçmişte bayağı bir mücadelem olmuştu. Orada genellikle kullandığımız sistemlerdeki backend'deki otomasyon tarafını genellikle kendimiz kodluyorduk, kendim geliştiriyordum. Orada bayağı bir tecrübem oldu. Ama tabii bu tamamen backend tarafında belli day-to-day taskleri otomatize etme anlamında. Oradan bir tecrübem vardı. Ama onun haricinde hani böyle bir full-fledged bir geliştirici kariyerim olmadı. Ancak Bulut Fon'la beraber oldu. Bulut Fon'da da pozisyonum itibariyle çok aktif kod yazmaktan ziyade operasyonu yönetmek ve ekibi yönetmek üzerine geçiyor mesaim. Bizde kendi alanlarında gayet uzman, gayet iyi arkadaşlarımız var. Geliştirme tarafı onlarda. Ben biraz daha yeni teknoloji takip etmek, onlara doğru yöne doğru yönlendirmek, vizyonu vermek, önlerindeki engelleri kaldırmak şeklinde ilerliyor işimiz. Bu kadar. Hani Bulut Fon tarafındaki organizasyon ve benim kariyerim biraz bu şekilde bahsedebiliriz.
Peki Bulut Fon nedir? Sanal santral nedir abi? Yani böyle çok Türkiye'de çok duyduğumuz bir kavram değil bence. Ben bile yani bunu sizden, yani siz işte Tayfunlar, Onurlar benim arkadaşım olduğu
evet,
için
evet.
Onlara da selam olsun.
Aynen.
Onlardan bu ilk günlerini de biliyorum, böyle bir işler yapmaya başladıkları zamanı. Nedir? Biraz bahseder misin?
Tabii.
Neyi çözüyorsunuz yani?
Biz esasen ilk fikir tamamen bu fiziksel santral servislerini bulut ortama, online ortama taşıma üzerineydi. Fakat devamında tabii her ürünü kendi müşterisi şekillendiriyor. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda daha çok farklı uygulamalarla entegre olabilen bir iletişim platformu talebi ortaya çıktı. İşte mevcut CRM ile, mevcut otomasyonuyla telefon iletişimi altyapısını entegre etmek isteyen firmaların oldukça fazla olduğunu gördük. Bizim sistemimiz standart telefon görüşmelerini bulut ortamda karşılayan bir servis ve sunduğumuz panelden ve API'lerimiz vasıtasıyla bu çağrıları kullanıcılarımız kendi arzu ettikleri şekilde yönlendirebiliyorlar, farklı senaryoları uygulayabiliyorlar, kayıt altına alabiliyorlar, sorgulayabiliyorlar, raporlayabiliyorlar. Farklı senaryoları otomatik olarak müşterilerine belli uygulama mantıklarıyla koşabiliyorlar. En çok sevilen ürünümüz, bizim BFXM adını koyduğumuz Bulut Fon External Management dediğimiz bir uygulamamız var. Onunla çok ilginç şeyler yapan kullanıcılarımız oldu. Biz de kendi uygulamalarımızla bu şekilde entegre olan diğer geliştiricileri görünce heyecanlanıyoruz. O tamamen santral yönetimini bir web API ile üçüncü parti bir yazılıma devredebilen bir uygulama. Çağrı geldiği andan itibaren işte seni şu kişi arıyor, seni şu telefon numaranı aradı, şu anda aradı, işte belli birkaç bilgiyle beraber biz bize belirtilen üçüncü parti servise bir istek yapıyoruz. O andan itibaren yönetimi o uygulama devralıyor. Onunla ilginç uygulamalar yapılır. İşte ödeme altyapıları yapanlar var, belli görevleri otomatikleştirenler var. İşte çok fazla kendi personellerinin işte call center'larında zaman alan işleri otomatikleştirenler var. İşte kargo sorgulama, ticket sorgulama, belli destek prosedürleri, kompleks routing algoritmaları vesaire, bunları kullanıcılar kendi uygulamalarıyla yapabiliyorlar ve datayı da doğal olarak Bulut Fon'la paylaşmak zorunda da kalmıyorlar. Biz sadece onlara bu çağrıyı ben ne yapayım? O diyor işte önce şu sesi oku, şunu sor, işte çık diye bana söyle gibi basit, primitif instructionlarla bizim santralimizi dışarıdan yönetebiliyorlar. Biz bunun gibi servisler sunuyoruz. Bulutform aynı zamanda Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan lisanslı bir firma. Biz ilk sektöre bu yazılımı sunmak üzere girmiştik. Girdiğimiz zaman lisanslamayla alakalı çok fazla bir regülasyon yoktu ülkemizde. Ancak devamında özellikle bu geçmişte yaşanan nahoş hadiselerden sonra bu konuda oldukça ciddi bir regülasyon geldi telekomünikasyon sektörüne. O tarafta da açıkçası oldukça yoğun bir operasyon devam ediyor. Hem geliştirme anlamında hem standart günlük operasyon anlamında. Bizim yazılım süreçten açıkçası geçtiğimiz özellikle 2 yılda oldukça yoğun bir kısmı da bu BTK lisanslarına uyumluluk, yetkilendirme tarafındaki bizim sorumluluklarımızı yerine getirme, oradaki işte bazı veri akışı, veri paylaşımı zorunlulukları var. Bunlarla alakalı sağlıklı bir kanal oluşturma gibi konularda da bayağı bir uzun mesai yapmak zorunda kaldık. Ama Bulutfon kendisi şu anda hala aktif olarak ses servislerinin dijitalleşmesi konusunda servis veriyor.
Anladığım kadarıyla bu, yani benim de bildiğim şu an senin söylediğin kadarıyla SaaS bir uygulama.
Evet, SaaS bir uygulama, evet.
Ve yoğun bir şekilde web teknolojide kullanılıyor diye düşünüyorum. Neler kullanıyorsunuz?
Biz açıkçası hani Bulutfon'un ilk başlangıcından biraz şey yaparsam, bahsetmek gerekirse biz Teknokent'te aşağıda işte Onurlar Tayfunlar, işte Lab 2023 firması. Onlar bayağı vizyoner bir firmalardır. Hani böyle sektörde belli bir vizyon ortaya koymuş ve bunun peşinden idealist bir şekilde giden. Bunda da başarılı olmuş bir firma. Ben işte ilk bu Teknokent tarafında belirli girişimlerde faaliyet gösterirken onlarla tanıştık. Ben o zaman Net İnternet firmasındaydım. O Net İnternet bir hosting firması. O da Denizli'de Teknokent bünyesinde faaliyet gösteriyor. İşte Osman Bey vardı o zamanki ortam. Bizim hep derdimiz şeydi. Genelde hep proje bazlı hizmet verilmesiyle alakalı bir şikayetimiz vardı. Çünkü başkalarının projelerine biz dışarıdan destek veriyorduk. Ah işte bir kendi servisimiz olsa, bak işte biz bu hataları yapmazdık, biz işte şöyle yapardık falan diye tartışırdık. Daha sonra baktık işte iş yapış stillerimiz birbirine çok uydu, birbirimize güvendik. İşte beraber bir şeyler yapalıma geldi konu. Bulutfon fikri o arada doğdu. Hani benim işte tarayıcımdaki bookmarkları bir gün kafede otururken tararken, işte Onur'un da şeyine çok güvenirim, İş analiz yeteneklerine çok güvenirim. O çok sevdi fikri. Onunla bir şeyle girdik. Tabii o ekibin içerisindeki profil şöyleydi. Hani Lab 2023 web geliştirme üzerine uzmanlaşmış bir firma. Biz de işte Net İnternet tarafında daha çok işte altyapı, sistem admini, network tarafındayız. O öyle olunca Bulutfon'u eldeki ekspertiz tarafında geliştirmeye mail ettik. Öyle diyelim. Ve o yüzden yoğun bir şekilde web teknolojilerini, işte Ruby on Rails başta olmak üzere, işte alt tarafta özgür yazılım ürünlerini bolca kullandık. İşte bizim kullandığımız ürünlerden bahsetmek gerekirse çok fazla tabii dışarıda bilinmez ama işte FreeSwitch, Asterisk diye bilinen medya switchler var. Bunlar özgür yazılım ürünleri. Onun haricinde işte OpenSips Camaleo var. Yine SIP protokollü port protokol routerları. Altyapıda bunları kullandık. Üst tarafta el verdiğince sistem, işte Ruby on Rails servisler yazdık. Tabii zaman içerisinde burada bazı, nasıl anlatayım, hata yaptık demeyelim de zamanında bazı kararları daha farklı versek daha iyi olurmuş gibi zaman içerisinde fikrimiz değişti. Şimdi yavaş yavaş artık daha farklı teknolojilerle, daha farklı programlama dilleriyle, daha farklı yaklaşımlarla servislerimiz evriliyor. Yeni servislerimize artık daha farklı bir mantıkta yaklaşıyoruz. Tabii bu 2013'te başladı. 2013'ten bu yana Bulutfon'u geliştiriyoruz. Devamlı üzerine bir şeyler ekleniyor. Bazı servisler değişiyor. O tecrübeyi önümüzdeki sürece yansıtıyoruz. Evet, hani en baştan bolca web teknolojileri kullandık. Ruby on Rails başta olmak üzere oldukça da seviyoruz. Hani böyle sanki kötüymüş gibi bir şey olmasın. Çok işimizi gördü. Çok hızlı bir şekilde bazı prototipleri çıkartabildik. Birçok problemi çözebildik. Hala şu anda production'da bolca servisimiz var. Ruby ile, Ruby on Rails ile yazılmış. Çok seviyoruz. Hala da işimiz olduğu zaman o farklı araçları yine bu dilleri kullanarak geliştiriyoruz. Ama yavaş yavaş artık firmada şöyle bir algı oluştu. Hani problemi doğru analiz etme ve onu doğru araçla çözmek. Hani her problem bildiğimiz araçla çözülmek zorunda değil. Biraz konfor alanından çıkıp farklı teknolojiler, farklı yaklaşımlar kullanmak faydalıdır noktasına doğru evriliyoruz. O yüzden mesela işte son zamanlarda Elixir'e merak saldık.
Ben sorum vardı, gelecekti, sen sordun.
Evet, o tarafa merak saldık. Hani web teknolojileri var, backend tarafında da kullandığımız farklı uygulamalar, farklı teknolojiler var. Biraz karma bir yapı var bizde açıkçası. Yani çok fix bir şeyle çalışmıyoruz,
zaten
çalışamıyoruz.
Şimdi orada öyle bir durum var ki ben onu soracağım. Yani 3 tane sorum olacak. Şimdi ilkinden başlayayım. Bu tip işlerde birazcık işte Erlang, Onun üstüne Elixir geldi. Elixir'in evet. Tabii biraz paradigması farklı yani. Hani bir fonksiyonel, hani tam Ruby de değil. Çünkü bir object oriented değil. Şimdi evet. Şey soracağım. Yani Ruby'yi tercih ettiniz. Okey, ama mesela Erlang gibi böyle bir daha hani telekomünikasyona yönelik bir dil, eski oturmuş artık, hani koca koca şirketlerin kullandığı bir dil kullanmıyor musunuz? Ya da orada Erlang'ın çözdüğü problemi neyle çözüyoruz? Genel Ruby ile çözmüyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Şöyle, aslında şöyle, Erlang'la ilgili problem ilk başta biz bu bulut fonu geliştirmeye başladığımızda bizim gözümüzü korkutan ekipte hiç kimsenin bu konuda tecrübesinin olmaması ve insan kaynağıyla ilgili problem. Orada bir doğal olarak hani biz o dilin aslında bu problemi çözmek için doğru olduğunu biliyorduk ama o illa bu şekilde ilerleyelim dediğimiz zaman da karşımıza üretimde bazı zorluklar, bazı gecikmeler çıkabileceği için biz hani farklı alternatif çözümler üretme noktasına gittik. Bu tabii şöyle söyleyeyim, kullanmış olduğumuz, altyapıda kullanmış olduğumuz bazı ürünler buna izin verdi. O sayede biz hani Ruby ve Rails'da bazı şeyler çözebildik. Örneğin kullanmış olduğumuz bir soft switch var. Soft switch aslında tam yaptığı iş tamamıyla hani Erlang'la, işte Elixir'le çözülebilecek bir şey. Yani işte nedir? Biraz daha teknik detayına girmek gerekirse bizde her bir çağrı kendi içerisinde bir domaini var. Yani o içinde ayrı bir, o çağrıya özel bir veri yapısı var. O çağrıya belli bir senaryo dahilinde muamele edilmesi gerekiyor. Ve bundan asenkron olarak birden fazla switch'te bir tanesi açılıyor, bir tanesi kapalı. Devamlı asenkron bir yapı var. Bir state tablomuz var. O devamlı değişiyor. Bu değişiklik sadece çağrının başlangıcı bitişi değil, çağrı sırasındaki farklı olaylarla da devamlı değişebilen bir şey. O yüzden tamamen asenkron bir yapıdan bahsediyoruz. Erlang aslında zaten bu problemi çözmek için en başından zaten telekomünikasyon sektörüne yönelik zaten OTP platform diye geçiyor. Bu problemlerin çözüldüğü platform adı. Açılımı işte Open Telephony Platform diye geçiyor. Tamamen bu problem için yapılmış ama o anda işte insan gücü bulabilir miyiz, biz işte buna adapte olabilir miyiz, acaba işte üretim aksayabilir mi, altından kalkamayabilir miyiz gibi korkularımız oldu. Kullandığımız araçlar da bu problemi, yani yapmak istediğimiz şeyi işte Ruby ile vesaireyle çözmemize izin veren bazı işte portlarını keşfettik, bazı modüllerini keşfettik. İşte mesela bazı configuration engine'ları var. Onları işte bir HTTP XML HTTP API ile çözmeye izin veren bir uygulama şey vardı, modülü vardı. Biz dedik ya bu işimizi görüyor. Biz o tarafta çözdük problemi. Elimizden geldiği kadar kendi ekspertizimizin, ekibin ekspertizinin olduğu tarafta çözmeye meylettik işi. O şekilde söyleyebilirim.
Güzel. Ben de şöyle hayal etmiştim. Yani API'yi Ruby ile yazmışsınızdır da Rails'la ya da ya da değil zaten aynısı. Yani benzeri pardon. Network katmanını belki daha başka bir dille yapmış. Yani C++ ya da Erlang gibi bir dille yapmışsınızdır gibi hep düşünüyordum.
Evet, yani olması gereken oydu ama biz o şekilde yapmadık. Ekipte işte uzman olduğumuz dille çözme noktasında araç da bize izin verince o tarafta ilerledik ama bu şöyle söyleyeyim. O anda işte hani belki bazı business kararı olarak değerlendirilen ama doğru muydu? Belki de değildi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ayağımıza dolandığı çok zaman oldu onu. Şimdi hep bir konfor alanından çıkmayarak işte ben bunu biliyorum. Ben bunu işte atıyorum işte 5 script yazar hallederim. İşte ya Ruby ile biliyorum, ben bunu Ruby ile halledivereyim falan diyoruz ama işte problemin aslında iyi analiz edilmesi, kullanılacak olan aracın o problemi çözmek için yeterli olup olmadığı konusunda aslında önünde bir akademik çalışmanın yapılması çok sağlıklı oluyor. Ben tabii yazılım tarafındaki kariyerim benim daha geç başladığı için biraz bu konulara geriden geldim. Zaman içerisinde işte hatalar yaparak karşımıza problemler çıka çıka bazı tecrübeler edindik. Mesela en önemlisi, çok böyle belki gereksiz bir şey gibi gelebilir ama bu geliştiriciler için yazılmış kitaplar bence çok kıymetli. Özellikle bu mesela bu Pragmatic Programmer diye bir kitap var. Normalde şeydir, ben çok sonradan şey yaptım, hani merak saldım yani. Bizi tabii dayak yiye yiye hata çıkıyor. Ondan sonra diyoruz ki yani biz aslında buna kavramsal olarak herhalde bir yerden yanlış bakıyoruz diye bir insan arayışa giriyor. Bakıyoruz, ondan sonra sektörde işte çok büyük ekipler yönetmiş, büyük projelerin başında olmuş kişiler. Yani yazılımın kendisinden, yani koddan ziyade belli felsefelerden bahsettiklerini fark ediyorsun. Araştıracaksın, bakıyorsun bununla ilgili kitaplar yazılmış. İşte okuyorsun, işte çok böyle abstrakt gelebiliyor, yani soyut gelebiliyor anlatılan şeyler ama bir bakıyorsun ya evet işte hani biz bu yüzden hata yaptık dediğin çok başlık çıkıyor işte. Bunlardan bir tanesi de işte problemin doğru araçla çözülmesi. Belki orada en başında o yatırımın yapılıp, yani o yeni öğrenilmesi gereken programlama dili, ekibe bir şekilde o yatırımın yapılarak öğretilmesi, öğrenilmesi, bize uzun vadede belki çok daha fazla zaman kazandırabilirdi. İşte artık o tecrübeyi kullanarak önümüzdeki süreçte daha doğru kararlar almaya çalışıyoruz. Ama bu bir süreç tabii, hani devamlı öğreniyoruz bununla alakalı. Öğrenmenin sonu yok.
Zaten o kitap meselesinde o saydığın işte Clean Code olur, The Software Craftsman olur. Yani
Evet,
bu tip
kesinlikle.
kitaplar, Pragmatic Programmers galiba şimdi unuttum ismini. O tip kitaplar zaten böyle hani sektöre bir birinci, ikinci senesinde olmuyor. Yani böyle bir dörde beşe yaklaşınca biraz
Evet.
kafan çalışıyorsa, benim gibi kafan az çalışmıyorsa
Estağfurullah.
ben yeni aydım böyle. Yani 8'de 9'da böyle hani okumaya başladım. Gerçekten hakkını vererek ve ya gerçekten bazı şeyleri farklı düşünmeye meyil ediyorsun ve farklı arayışlar içerisine giriyorsun.
Kesinlikle,
Peki abi
kesinlikle.
çok farklı şeyler deniyoruz diyorsun, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyorsun. Nasıl bir ekip yapısı var? Geliştirici sayınız nasıl dağılıyor görevler?
Bizim ekip küçük bir ekip. Biz 5 kişiyiz geliştirme tarafında. Ürün tarafında da 3 arkadaşımız var. Yani ürünü geliştiren ekibi 8 kişi olarak sayabilirim ama kod üreten tarafta biz 5 kişiyiz. 2 tane senior arkadaşımız var. Bir arkadaşımız bizde stajdan girmişti. O bayağıdır bizde mesaisi var. O artık senior olmayan emin adımlarla ilerliyor. Bir de işte son zamanlarda işe aldığımız bir junior arkadaşımız var. Ekibimiz güzel. Hani dinamik bir ekibimiz var. Arkadaşların yapısı biraz, nasıl söyleyeyim, büyük firmalardaki gibi de bir takım mantığı yok. Bizde takımın, yani 5 kişinin hepsi bir takım. Belli sorumlulukları önceliklendiriyoruz ekipte. İşte belli uygulama grupları var, belli servisler var. O servislerde birinci sorumlu bazı arkadaşlarımız oluyor. Onun yanında diğer arkadaşlar kesişim kümesi şeklinde çalışabiliyor. Özellikle daha alanında eksper olan arkadaşlar biraz daha birden fazla projeye support veren arkadaşlar oluyor. Elimizden geldiği kadar bu ekipteki arkadaşların geçmiş uzmanlıklarına göre de formasyonlu şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Örneğin ekibe kazandırmaya çok istediğimiz bir arkadaşımız daha çok PHP Laravel tarafında uzmandı. O konuda çok güzel işler çıkarttığını biliyorduk. Hani o seri devam etsin, yani aynı ürünler bizde çıkmaya devam etsin diye. Mesela son zamanlardaki web tarafındaki ürünlerimizi PHP ile Laravel ile yapmaya başladık. Vue.js, frontend tarafında Vue.js kullanmaya başladık. Bir arkadaşımız işte backend tarafında oldukça iyi. Onun işte farklı dillere, farklı teknolojilere nasıl adapte olabildiğini geçmişteki birkaç projede beraber çalışma fırsatı bulmuştuk. Oradan biliyorduk. O yüzden onunla bazı şeyleri uzun uzadıya tartışarak karar verdik. Bizdeki takım mantığı, herkes bir takım, büyük takım var. Onun içerisinde belli sorumluluklar ön plana çıkıyor. O sorumlulukları arkadaşlara dağıtıyoruz. Genellikle bu ekip kendi içerisinde birçok şeyi tartışarak beraber karar veriyor. İşte diyoruz ki işte bir projeye başlıyoruz ya da işte bir yerde problemimiz var, o problemi çözmemiz gerekiyor. Bizden hani yukarıdan aşağı değil, direkt böyle sağlam bir demokrasi ortamı var. Biz oturuyoruz, konuşuyoruz. Bunu neyle çözelim? Neyi biliyoruz? En kolay nasıl yaparız? Eğer hani bir fikir kolayca öne çıkıyorsa genelde bir negatif bir şeye karşılaşmadan direkt kabul ediliyor. Çünkü orada biliyoruz ki konsensus oluşuyor. O konsensus genelde de işe yarıyor. Çünkü işte o problemin çözümüyle alakalı önceki bir tecrübe olabilir. Ya da o domainde geçmiş tecrübeleriyle bunu çözebileceğine inanan bir arkadaşımız öne çıkıyor. O şekilde ilerliyoruz. Ama ekipte spesifik olarak işte backend'de şu kodlar, frontend'de şu kodlar gibi böyle ismen ayırdığımız yok. Arkadaşlarımız orada biraz ekibin küçük olmasının artık dezavantajı mı diyeyim, avantajı mı diyeyim, biraz bukalemun formatında çalışabiliyorlar. İşte frontend tarafında bazen başka arkadaşlar belli bir adaptasyonla belli problemleri çözmek üzere başka bir arkadaşına yardıma girişebiliyor. Bazen herkes bir problemi çözüm, ya farklı projelere çalışıyorken işte bir ay mesela bütün ekip tek bir projede hep beraber çalışabiliyor. Elimizden geldiği kadar kaynağımızı efektif kullanmaya çalışıyoruz ekibin küçük olması nedeniyle, ama memnunuz şeyden, ekibin bu anlamdaki performansından oldukça memnunuz. Bazen hani tabii şey oluyor, çekince olabiliyor bununla alakalı. Her işi aynı kişi yapıyor gibi bir durum oluyor. Daha doğrusu bütün problemlere aynı ekip aynı formatta bakıyor gibi bir çekince olabiliyor, ama ekibe de bir çeviklik kazandırıyor yani bu şekilde çalışmak. İşte hiç o alanda çalışmadığı, hiç daha önceden çözme zorunda kalmadığı problemi çözmek geliştirici için de bir challenge aslında. Geliştiriciler genelde rutinden sıkılıyorlar. Hani farklı problemler, yeni teknolojiler öğrenmek eğlenceli olabiliyor. Ya benim için öyle oluyor en azından. Arkadaşlar için de öyledir diye tahmin ediyorum. Orada bir trade-off var tabii. Yani bazen problem olabiliyor, bazen de avantajımız olabiliyor.
Zaten sizin gibi böyle daha kompak, yani Ya öyle bir evredesiniz ki bence yani startup da değil, çok kurumsal da değil yani böyle çok kompak evet. Yani çünkü aslında 5-6 kişi az bir şey değil. Ya mesela Paraşüt'teki bizim takımımız 6 developer. Sizden sadece bizim takım. Hani baktığında içeride 4-5 tane takım var zaten ama tabii bu değişebilir. Biz biraz şeye göre bakıyoruz. Orada konservatif yaklaşmayıp hani bu problemle işimiz bitti, çözdük. Hadi bu sene böyle deneyelim gibi ilerliyor da full stack çalışmak her zaman daha iyi oluyor. Yani hani işte hani en azından o kendi domaininde oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun ve şey hani o da dinamiklik de katıyor. Bazen backend yazabiliyorsun, bazen frontend, bazen bir bakıyorsun kendine database performansıyla alakalı bir şeyler yapıyorsun. Ya şey merak ettim şimdi şey dedin, şöyle bir cümle kurdun. Fikirler geliyor, yapıyoruz, ediyoruz şeyler hani bir dilden başka bir dile geçmek. İşte Ruby'nin bilmem nesi dediniz, işte Laravelci arkadaş geldi şöyle böyle. Şimdi bu flat bir yapı var, güzel. Bu fikirler ve denemeler nasıl oluyor? Yani hani üstten gelmiyor okey ama sen mi görüyorsun yoksa böyle özel vakitleri var geliştiricilerin orada mı bulunuyor yoksa şey mi yani ya bir performans programıyla karşılaşıyorsunuz abi artık biz biraz Erlang kurcalayalım bu Ruby olmuyor tabii, ya da tabii. Daha low level bir dile mi geçelim falan gibi mi oluyor, neler oluyor?
Tabii şimdi şöyle, genelde problem yaşanarak oluyor, onu net söyleyeyim, orada dürüst olmam lazım çünkü çalıştığı sürece, sistem güzel çalıştığı sürece açıkçası biz de çok sorgulamıyoruz, çalışanı bozma diye de bir şey var, mod da var malum.
Ama bir genelde, gün geliyor bozuluyor işte.
Bir gün geliyor tabii bozuluyor. Yani yani mesela çok spesifik bir örnek vereyim. Hani bunu anlatmakta çok şey de yok. Ruby çalışma mantığı itibariyle bu asenkron programlama tarafında bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Tabii biz Ruby'yi eskiden beri hep web programlama tarafında belli standartlar çerçevesinde kullandığımızdan alıp bunu backend'de işte asenkron çalışan işte aynı anda birden fazla işi yapması gereken, işte atıyorum memory'deki bir değişkene aynı anda birkaç şeyin, prosesin erişebildiği yerde orada bir race condition oluşabileceğiyle alakalı geçmiş bir tecrübemiz yok. Ruby'de bunu nasıl çözebileceğimizle alakalı mesela bir fikrimiz de olmayabildiği zamanlar oldu.
Çünkü i̇şte, çözemezsiniz o kadar basit bir şekilde.
Evet yani çünkü dilde yani o dil aslında o problemi yani çözmek için öne konulan problem aslında direkt olarak o değil. Çözülüyor, çözülmüyor değil. Çok farklı programlama teknikleriyle bu Ruby'de de çözülüyor ama biz o kadar eksper değildik. Tabii bakıyoruz karşımıza işte mesela şöyle söyleyeyim hani çok şey değil, çok eskide kaldığı için söylenebilir. SMS doğru gitmesi gereken kişi değil de farklı birisine gidiyor. Yani o da belli saatlerde oluyor. Mesela biz tam bir hafta boyunca bu problemi debug etmek zorunda kaldık. Çok çılgın bir şekilde debug ettik ve hani en son hani çok çaresiz hissettiğimiz zamanlardan birisiydi. Yani çok nasıl anlatayım? Çok random bir anda, çok random bir müşteride çıkan random bir problem. En sonunda neden olduğunu farkına vardık, anladık. İşte mesela o andan sonra şey de aydınlanma yaşanıyor. Yani araç doğru problemin doğru araçta çözülmesi gerektiğiyle alakalı o işte bir iki adım geriden probleme baktığın zaman karşındaki cevap direkt tertemiz bir şekilde çıkıyor yani. Sorunu iyi algılamak lazım. Ona göre şey bulmak lazım. Ekibin içerisinde zaten bu otomatik gelişiyor. Yani mesela Elixir tarafında belki ben biraz şey olmuş olabilirim, ısrarcı olmuş olabilirim önümüzdeki projelerde. Ama genelde mesela bu problemi nasıl çözeriz dediğim zaman zaten arkadaşların hepsi genelde aynı cevap veriyor. Yani biz bunu keşke bunu bununla değil de işte şununla yazsaymışız. Belki işte biraz daha uzun sürerdi ama işte bu problemle karşılaşmazdık gibi. Ekibin içerisinde bu kararlar genellikle problem çıktıkça ya da işte yeni bir proje işte dediğim gibi hani müşteri odaklı büyüyen bir firmayız. Genelde bizdeki feature'ların birçoğu müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ortaya çıkan özellikler. Basitinden kompleksine kadar. Orada tabii problem, daha doğrusu yeni feature talebi geldiğinde düşünüyoruz işte bunu ne yapabiliriz? İşte neyle çözelim? Eldeki araca bakıyoruz. Hemen hızlıca işte mevcuta entegre edilebilir ya da sıfırdan bir şey çıkartılması gerekebilir ortaya. Artık eskiden tabii her şeyi hemen Ruby ile çözeriz, Rails ile yaparız falan gibiydi ama artık biraz daha olaya bir iki adım geriden, biraz daha geniş perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Orada arkadaşlar da böyle bir tepeden inme durum yok. Genelde zaten birçok arkadaşlarımızın geçmiş tecrübelerinden kaynaklı kendi bir söyleyecekleri oluyor, araştırmaları oluyor. Oradan çözüm ortaya çıkıyor. Bir tek bu belki bu Elixir tarafı biraz şey olabilir. Ben Elixir'i şeyden dolayı çok sevdim. Hani bir community'si acayip güzel, onu söyleyebilirim. Bir de Ruby kodlayanlar için syntax oldukça samimi. Çünkü çok oldukça benziyor. Zaten kendileri de bunu söylüyorlar. Hani Erlang özellikle syntax itibariyle biraz korkutucu bir dil. Birçok şeyin dışında, mevcut popüler dillerin dışında. Ama Elixir bu aradaki gap'i kapatmak üzerine bir mottosu var zaten. Zaten son zamanlarda o yüzden bayağı popüler oldu. Hatta işte en son işte son versiyonlarında artık hani Erlang ekibi de Elixir'in ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışıyor. İşte Erlang'ın yeni bazı versiyonları Elixir'deki işte interoperability çözmek için bazı yeni feature'lar falan getiriyor. Oradan sonra popülerleşmeye yakalıyor dilde. İşte beni de tavlayan şeylerden bir tanesi o. Çünkü o altyapıyı kullanabilmek istiyorduk ama geliştiriciye de tabii şey olması lazım bunun. Hani mutlu bir şekilde kodlayabilmesi lazım. Zor bir yani öğrenme eğrisi, zor bir dili al illa bunu öğreneceksin demek de çok doğru değil. Hem ürün kalitesi biraz riske giriyor. Hem geliştirici mutluluğu da riske giriyor. O yüzden böyle biz de genelde bir konsensus soruyoruz işte. Ben ikna ediyorum arkadaşlara. Aa bak ne güzelmiş. Vay be adamlar neler yapmışlar falan diyorum. Genelde böyle yavaş yavaş böyle arkadaşlar ısınıyor. Isındıktan sonra da diyorlar ki aa bu iyiymiş. Olabilir, yapabiliriz. Bak ne güzel şeyler yapmışlar falan. Genelde bir konsensus yakalıyoruz problem şeyinde. Bu şey tarafında da hani arkadaşların özellikle bu yeni problemlere çözümler üretmeyle alakalı vizyonlarını geniş tutabilmek amacıyla biz eskiden beri belirli bir yani geliştirme sırasındaki belirli bir süreyi geliştiricilere investment time olarak veriyorduk. Özellikle son bir yıldır bundan bayağı bir şey yaptık, beceremedik diyelim. Özellikle bizim şey tarafında bu BTK tarafındaki bazı prosesler bizi çok zorlayınca üretim baskısı altına girdik. Geçtiğimiz süreçte biraz bundan geri adım atmak zorunda kaldık ama zaten şu anda da gündemde işte arkadaşlarla önümüzdeki süreçte tekrardan bunu planlayıp her cumayı biz şeye ayırıyorduk. Investment'a ayırıyorduk. Değişik şeyler deniyordu arkadaşlar. Firmanın bizdeki tek kural firmanın vizyonu doğrultusunda olmak kaydıyla istediğiniz her şeyi deneyebilirsiniz. Yani biz bir iletişim firması, iletişim teknolojisi üzerine çalışan bir firmayız. Yani bu alanda herhangi bir ürün olabilir, bir şeyler denemek isteyebilirsiniz. Her cumayı bir tam günü buna ayırıyorduk. İlla bir çıktısı olmak zorunda değil. Yani arkadaşımız orada o alanda çalışan arkadaşımız bir cümleyle ben sadece bunu öğrendim demesi bizim için yeterli. Bu alanın verilmesi gerekiyor açıkçası geliştiriciye. Yoksa diğer türlü her gün sabah gir, kodla kodla çık, kodla kodla çık. Hem bir bıkkınlık da yaratabiliyor. Hem de biz o şekilde bir geliştirici bizim küçük ekipte de çok şey olmuyor. Çünkü ekip küçük olunca kişi özelinde daha çevik bir hal alması gerekiyor işin. O kişi sorunlara çözüm üretebilmesi için kendi vizyonun açık olması lazım. Bir şeyler yeni bir şeyler bulması, öğrenmesi, deneyecek ki birey olarak yani o küçük ekibin parçası olarak sorunları çözüm üretebilsin. O yüzden elimizden geldiği kadar hani buna şey de dahil bu arada hani juniorlar da dahil yani yeni işe giren arkadaşlarımız da eğer abi ben bu işi bu şekilde çözeyim dediği zaman aklımıza yattığı sürece izin vermeye çalışıyoruz. Olur çöz bak bakalım dene. Hata yaparsa en azından o da bir tecrübe oluyor. Bu konuda biraz geliştirici arkadaşları elimizden geldiğince özgür bırakmaya çalışıyoruz
Anladım
açıkçası.
abi, süper. Zaten hani aslında biraz da soruda benim duymak istediğim de bu cevaplardan biriydi. Peki
Evet.
yani görece zor bir domain, çok fazla veri akışının olduğu bir domain. Bu
Evet.
tarafta kod kalitesine ve testlere çok dikkat ediyor musunuz? O yaklaşımınız nasıl?
Vallahi şöyle söyleyeyim. İşte biz test tarafında geç başladık diyebilirim. Bizim daha önceki ürünümüzde açık söylemek gerekirse test kısmı bayağı bir zayıftı. Test kısmı daha sonradan üründe işte problemler, hatalar yaşanmaya başladıkça bizim işte biz burayı demek ki test yazsak çözerdik gibi bir ekipte algı oluştuktan sonra test yazma kültürü yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Şu anda yeni ürünlerimizin tamamında full test driven gidiyor. Bu konuda rahatız. Ve onun rahatlığını görünce geliştirici zaten diğer tarafta test yazma da kendisi istekli olmaya başlıyor. Çünkü aynı kodu iki defa yazmak, işte bir koddan üç kere dört kere problem geri dönmesi, işte atıyorum işte yeni yaptığı bir işle alakalı 2 ay 3 ay boyunca devamlı exception gelmesi, ona tekrar geri dönmesi, bug report açılması onun açısından da geliştirici açısından da sıkıntı verici olabiliyor. O yüzden geliştirici arkadaşlar da bununla alakalı bir direnç yok. Onlar görüyorlar bunun bir ihtiyaç olduğunu. Biz de elimizdeki araçlara yani belirli iş süreçlerine artık bunu yedirmeye başladık. O tarafta bir çabamız var. İşte GitLab kullanıyoruz aktif bir şekilde. GitLab'ın CI/CD proseslerini uygulamaya çalışıyoruz. Artık oraya hani auto deploylara bu test süreçlerini enforce ediyoruz. Yani testler geçmediği zaman ne stage'e ne production'a kodumuz gitmiyor. Böyle olunca otomatik olarak işin bir parçası oluyor. Çünkü benim gözlemlediğimi söyleyeyim. Test kodla beraber yazan yani kod üretilirken aynı feature'la beraber yazıldığı zaman geliştirici onu yazdığının farkına bile varmıyor. Hani test yazalım mı diye bir soru bile ortaya çıkmıyor. Ama hani biz bunu alır da işte hadi bakalım bunların testlerini tamamlıyoruz diye bunu ayrı bir iş parçası olarak koyduğumuzda o iş bitmiyor, olmuyor. Çünkü o sıkıcı rutin bir şey haline geliyor.
Yok, öyle bir şey yok zaten. Evet. Bir dünya yok.
O yüzden onu böyle arkadaşlar artık özümsediler. O konuda geçmişte yaşanan tabii tecrübeler, problemler onlara bir ders oldukça onlar da bizim zorlanmamıza gerek kalmadan o süreçleri kolaylıkla benimsiyorlar, adaptiyorlar. Bilmiyorum bizde mi öyle ama ben bizim ekipten oldukça memnunum. Bu konularda şeylerdir hani çok zorluk çıkartmazlar. Ellerinden geldiği kadar bu süreçleri adapte olmaya çalışırlar, özümserler. Belki benim şansım bilmiyorum. Genelde de böyle ekipte şanslı olduğum noktalardan bir tanesi bu tarz konularda anlayışlı iyi arkadaşlarla çalıştım. Yavaş yavaş oturtmaya başladık. Bu tabii hani şey de genelde bu test dışarıdan bakılınca angarya gibi gözüküyor. İşte geliştiriciler genellikle bunu ya yazmasak olmaz mı ya gelebiliyor içten içe. Ama biz onun faydasını birebir gördüğümüz için bazen mesela işte hani öyle bir an geliyor. Testin patladığı yere bakıyoruz. O test olmasaymış production'a gittiği zaman atıyorum oldukça katastrofik bir problemle karşı karşıya kalabilirmişiz dendiği anda o bir de artık o kişi ya ben testi yapmayı vereyim ya bunu da yazmayı vereyim demiyor. Onu artık yazmaya başlıyor. O konuda bir vizyon ortaya koyduk. O tarafta ilerleme çalışıyoruz ama legacy tarafta açık söylemek gerekirse bu bir eksik bizde. O yüzden zaten önümüzdeki süreçte özellikle backend tarafında Elixir tecrübemiz ilerledikçe bayağı bir renovasyona gidiyoruz. İş planımız da var. Onunla beraber bu test tarafından taviz verme açısı düşünmüyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz onu söyleyebilirim.
Ya zaten nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi ben Ruby yazıyorum işte bilmem ne kaç senedir şey yazıyorum derken şirketimizde Ruby kullanıyoruz. Kaç sene 10 sene test var mı? Evet. Yok. Ya bu tamamen ne biliyor musun? Böyle karanlıkta koşmak.
Evet,
yani
evet.
Kaç evet. Kullanıcı var işte dakikada 1000 request alıyoruz, 2000 request alıyoruz. Yani tamam ama Ruby gibi böyle dinamik bir programlama değil de testsiz ne bileyim ben yani. Hani, okey startup olunca bir şeyleri böyle MVP yapmak için oluyor zaten. Bunları hep böyle konuşuyoruz podcastlerde. Ama sonrasında artık ürün oturdukça, insanlar para verip kullanmaya başladıkça tabii doğal olarak kesinlikle. Bir süre sonra da siz de artık parayla çünkü kullanılıyor. Ve orası burası çatlasın istemiyorsunuz yani hani. O konuya inmek gerekiyor. Yani arkaya dönüp yapmak belki zor ama en azından yeni feature'da yapmak iyi oluyor. Oradaki developerların da motivasyonu ne biliyor musun abi? Ben sana şunu söyleyeyim. Belki sizde de vardır. Az sonra soracağım. Şimdi test ortamını ayağa kaldırmak zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Bir şeyleri moklamak problem yaratabiliyor. Datayı o şekilde yani kodu yazdık güzel ya da testi yazmaya başlayacaksın. O datayı moklanamadığı vakit test edemiyorsun tabii doğal olarak. O ölüm oluyor insana. Yoksa öbür türlü de zaten herkes çıtır çıtır yazar. O biraz developer'ın tembelliğe kaçışı oluyor ama gece rahat uyumak istiyorlarsa abi bu en azından
kesin.
Prensip olarak bilmeleri ve onu anlamaları lazım. Çünkü kafayı da çok farklı değiştiriyor. O da çok farklı bir bakış açısı da kazandırıyor aslında.
Tabii işimi parçası olarak yani o kod o yazılmadan yani o seed yazılmadan o test yazılmadan bitmemiş algısı oturduktan sonra zaten otomatik olarak yazıyorlar. Onda bir şey yok. O algının yani o anlayışın oturması gerekiyor. Mesela çok direkt bir örnek. Yani biz işte Ruby on Rails yazıyoruz. Bunun testleri varsa eğer bir işte Rails'ın eski bir versiyonundaki bir güvenlik açığı yüzünden işte gemin güncellenmesi gerekiyor. Korkmadan güncelliyorsun oradan versiyonu değiştiriyorsun, testleri çalıştırıyorsun, her şey geçiyorsa yapıştır gitsin. Ama diğer türlü orada hani bırak gem file'ı işte herhangi bir kodun bir yerinde atıyorum işte ödeme altyapısı atıyorum aboneliğin ilk başlatıldığı evrak kontrol süreçlerinin olduğu bir kod. Yani orada arkadaşlar zaten kendileri de zorluk çekiyorlar. Orada ya bunu değiştirirsem şurası patlarsa ne olur vesaire gibi tedirginlikler oluyor. Bu iş üzerindeki stresi de arttırıyor. Aslında test bir anlamda stresi de azaltan bir şey. Rahatlıkla deneyebilirsin. Evet. Deneyiver, değiştiriver. Ne olacak ki yani?
Şöyle bir hikaye var benim de. Bu anlatsam çok problem olmaz çünkü bad şey kötü bir hikaye gibi. Paraşüt API normalde yani bütün biz kendimiz de API kullanıyoruz. Public'le veriyoruz. Hani public olarak kullanan API biz de kullanıyoruz böyle kendi içerimizde. Çünkü şey single page application olduğu için. Ama bazı sayfalar özellikle satış tarafını kullandığı onlar şey Rails gibi falan böyle. Ben de hobisine bir gece böyle hani Rails'ın minor versiyonunu bir de majör de değil yani. Hani böyle ya 4'teydik o zaman şimdi 4'te değiliz. 4, 2 küsür böyle. Küsürünü değiştireceğim yani böyle. Ama çok korkuyorum. Değiştir ya ne olacak falan diyor dinle. Değiştirdim. Testler geçti. Güzel. Production'ı aldık. O test o sayfaları testi yok ama tabii Rails View sayfalarını. Çünkü şey kullanıyor yani satış. Ama şu var. Adam yani onlar kullanırken müşteriye karşı kullanıyorlar. Yani senkron bir şekilde ve sayfalar patladı. Hemen geri aldık tabii. Ve patladı bakıyorum.
Evet, evet.
O versiyonda işte Hamill sayfaları vardı. Hamill'ın bilmem nesiyle uyuşmamış abi. Yani hani dedim ki yani hani gitti evet, orayı evet. buldu ve sabah böyle herkesi saat 10'da abi çalışmıyor, ben gece yapmışım gelmişim ofise. Yok açılmıyor, ne biliyor musun? Bu drop down menüdeki bir şeyler gelmiyor. İşte il ilçe falan seçemiyorlar bir şeyler. Abuk sabuk.
Çünkü... Ve o minör deşiklerin hepsi kesin patlar abi. Yani
testi
ben ne
yoktu
zaman...
işte bak yani evet, hani evet. Ya bize ne demişiz oralarda, zaten kodu da mükemmel değil oranın ama hani işte oraya da bize ne demeyeceksin yani hani iç internal bile kullanıyor olsan bile buna çok şeye yaklaşmak lazım. Ya bir de şey meselesi var burada mesela şeyde merak ediyorum. Küçük ekiplerde kod kalitesine aslında çok dikkat edilmiyor.
Evet.
Onun biraz mesela senin bir CTO olarak biraz aslında ya tabiri caizse kafaya vurma diyeyim ben. Hani şirket kültürümüz böyle arkadaşlar, böyle yapıyoruz gibi yapmak lazım. Sen takip ediyor musun yoksa daha senior arkadaşlar mı takip ediyor?
Ben elimden geldiği kadar bütün kod review'ları kendim görmek istiyorum. Zaten legacy tarafta full benim üzerimden gidiyor. Yani bütün merge request'lerin hepsini ben görüyorum. Ben approve'lamadan merge olmuyor. Hatta legacy kodların tamamında merge etkisi bende. Ama yeni geliştirilen projelerde oradaki senior arkadaşa o şey yapıyoruz, görev veriyoruz. Ama bu demek değildir ki yani senior kendi yazdığı kodu review'e tabi tutmadan merge ediyor bir durum yok. Yani ekipte en az bir kişinin merge etmesi bizde kural. Bizde belli kural dizileri var. Tabii hani bunu %100 uygulayabildiğimizi söylemek zor ama elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. İşte testleri var mı? Seedleri yazılmış mı? İşte issue'daki ekrana uyuyor muyuz? İşte bir demosu product'a yapılmış mı? Belli kural setlerine uyulmuş mu? İşte CI testler geçiyor mu? İşte stage'e deploy edilebilmiş mi gibi bir dizi kural var. Zaten ondan elimizden geldiği kadar onlardan süzerek devam ediyoruz. Özellikle şey tarafında onun çok faydasını görüyoruz. Bu statik kod analiz tarafında tavsiye ederim. Onu bütün pipeline'lara elimizden geldiği kadar eklemeye çalışıyoruz. O mesela arada patlayan çatlayan şeyler olursa, işte güvenli olmayan şeyler olursa orada bizi uyarıyor. En azından bizim görmediğimiz. Yani review tarafı biraz daha şey aslında. Hani genelde zaten problemi yani benim gözlemlediğim minör şeylerde biz sadece orada ne olup bittiğini görüyoruz. Bazen çok kavramsal hatalar yapılabiliyor. Ya da süreç doğru kodlanmamış olabiliyor. Onlar yakalanıyor. Hani ben direkt kod kalitesinde belli kuralları var işte. Onların uyulup uyulmadığını kontrol ediyorum. Ama onun haricinde özellikle büyük merge requestlerde ben geliştiriciyle beraber merge request inceliyorum. İşte ya diyorum işte gel bakalım şunu sen bana bir anlat burada ne yaptığını. Ben okuyorum ama sen anlatınca daha iyi olur. Genelde benim gözlemim okuyan kişi kendi kodunu okurken bir sürü hata fark ediyor. Abi ben burayı sana anlatırken fark ettim. Ben burayı böyle değil de şöyle yapsam daha iyi olurmuş deyip kendi notunu alıyor. Merge request biraz şey oldu. Yani yüksek sesle ne yaptığını tekrarlaması gibi olunca geliştiricinin. Orada bayağı bir şey süzebiliyoruz biz. Ha, mükemmel miyiz değiliz ama elimizden geldiği kadar belli süreçleri uygulamaya çalışıyoruz. Bir yandan iyi tarafı da şey. Şimdi ekip küçük olunca bazen dağılabiliyoruz. Herkes kendi o an için uğraştığı işi sadece kendisi uğraşmış oluyor. İşi bir kişi tek başına götürebildiği zamanlar oluyor. Ekibin ne dönüyor yani? Bütün ekip şu anda neyle uğraşıyor? İşte Hakan neyle uğraşıyor? Ahmet neyle uğraşıyor? Volkan neyle uğraşıyor? Bunları görmesi açısından da ekip içi iletişim açısından da iyi oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar kodları okuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Kavramsal olarak elimizden geldiği kadar inceliyoruz. Ondan pek taviz vermiyoruz. O konuda ekibin size'ına göre iyiyiz. Bir de elimizden geldiği kadar tabii orada işte otomatiğe bağlayabildiğimiz kadarını bağlamaya meylediyoruz. İşte statik kod analiz tarafında, belli güvenlik tarafını, işte CI/CD pipeline'larını eklemek konusunda. Biraz o tarafı da otomasyona bağlayarak ilerlettiriyoruz.
Bu şey meselesi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi farklı bir yazı atlayacağım da aslında ortalarda soracaktım. Çözdüğünüz problem telekomla alakalı ama bir yerlerde evet. API'ler var. Kendi hep servis dedin de servis oriented bir yapım mı var yoksa böyle... Daha mikro servisler mi var yoksa bir monolit var etrafında bir şeyler mi var? Nasıl orası?
Bizim eski yani legacy tarafta daha çok monolitler var. Ama kendi belli bir servis domainini çözen, belli bir problemi çözen monolitlerden bahsediyorum. İşte API tek başına bütün servislerin hepsine erişen bir API'miz var. V1'den bahsediyorum. V2'de bunu mikro servis altyapısına geçirdik. Komple Kubernetes üzerinde çalıştırıyoruz. Orada biraz şey oldu hani mikro servis tarafı gerçekten her probleme uygulanması gereken bir şey midir? Onu sorguladık biraz. Çünkü bizim tarafta açıkçası geliştirmeyi hızlandırmaktan, basitleştirmekten ziyade biraz zorlaştığı izlenimi var bende. Çünkü hani yapılan her işi illa farklı proje altında çözüldüğü zaman İşte o projede uzunca bir süre kimse çalışmadığı zaman, iyi de doküman edilmediyse, işte başka bir geliştirici oraya geri döndürüp bir problemi, işte atıyorum bir feature eklenmesi falan gerektiğinde bazen şeyler fark edilebiliyor. İşte yaklaşım değişmiş olabiliyor. Farklı bir şekilde o sıra geliştirici çözmüş olabiliyor. Elimizden geldiği kadar bu altyapıdaki servisleri bölme noktasında biraz daha muhafazakar davranmaya karar verdik önümüzdeki süreçte. Yani bir konteks problemi komple çözen birbirinden bağımsız servis olarak bakıyoruz artık işe. İşte mesela backend tarafında şimdi önümüzdeki süreçte yazdığımız servisimiz komple bir call manager yazıyoruz. Call manager bir kendi bütün çağrı yönetimiyle alakalı bütün servisleri içinde barındıran bir konteksteki problemi çözen başlı başına proje olacak. Bu şekilde ayırmaya çalışıyoruz. Çok fazla bölmek, ya bilmiyorum, bizim tarafta böyle sıcak gelmedi o çözüm bana. Management ile alakalı ve monitoring ile alakalı bize ekstra yük getiriyor. Bir de geliştiriciler sanki böyle fazla bölünüyor gibi bir intiba oluşuyor. Ondan dolayı elimizden geldiği kadar summarize ediyoruz. Yani işte çözmemiz gereken problemi bir konteks altına toplamaya çalışıyoruz. Sınırlarını elimizden geldiği kadar doğru çizmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir şekilde çözüp az projeyle çalışmaya yoluna gidiyoruz önümüzdeki süreçte. Tam böyle artık sektördeki adı nedir onu bir şey diyemiyorum, onu bir şey diyemem ama.
İhtiyaca yönelik bu servisler ki
Evet.
zaten yani o da pek aslında mantıklı olabilen yani her şeyde
Evet,
minik
evet.
minik çıkarmanın. Hele ki sizin gibi çok küçük ekiplerde, ya çok küçük demeyeyim de küçük ekiplerde ve hani bir de şey bir domain aslında birleşik bir domain zor olabilir bir yerde belki fark etmişsiniz zaten.
Tabii. Yani şey var. Biz mesela bu mikroservis altyapısına geçtikten sonra şey fark etti. Yani bu hype olan teknolojinin hepsi illa kullanılacak diye bir kaydı yok. Yani çok fazla konuşulunca, herkes ondan bahsettiği zaman bir sihirli değnekmiş gibi bir intiba oluşuyor herkeste. Ben bunu kesin kullanmam lazım, kesin implement etmem lazım. Açıkçası biz de ona kapılıyoruz. Diyoruz ki ya bak herkes işte kullanıyor, bak şu bile kullanıyor. Demek ki bu problemleri çözüyor. İşte tak çalıştır bir sistem. Hiçbir tanesi böyle güllü bahçe değil. Mesela Kubernetes kullandık ama ondan sonra bayağı bir problem çektik. O bile başlı başına işte yönetimi, bakımı, maliyetli bir şey. Biz şey kullanamıyoruz açıkçası. Bu yurt dışındaki standart cloud servisleri bulunduğumuz sektör itibariyle kullanamıyoruz. Verinin her zaman Türkiye içerisinde kalma zorunluluğu var bizde. O oldukça insanların önem gösterdikleri, bizim de taviz vermek istemediğimiz bir konu. O yüzden çalıştığımız veri merkezlerinde bütün altyapımızı kendimiz yönetmek durumundayız. Öyle olunca tabii bizim açımızdan olay farklı bir yere gidiyor. Hani kendimiz o altyapıyı da yönetmek, işte bakımı, upgrade'i vesaire başlı başına bir iş oluyor. Yani ekip de küçük olunca bu tarafta direkt dedike bir ya bir personel bir ekip çalıştırmak gerekiyor. O yüzden elimizden geldiği kadar daha sade çözümlerle ilerlemeye çalışıyoruz. Mesela bu ara en son deploy ettiğimiz altyapıyı Docker Swarm üzerine gönderdik. O tam böyle bir tak çalıştır formatta. Nodlar kuruluyor. Swarm'dan birbirlerini görmeleri sağlanıyor. İşte bir servis mimarisi var. Oraya belirli bir formatta bir konfigürasyonunu kodluyoruz işte YAML dosyalarıyla. Direkt o YAML dosyasını deploy edebiliyoruz. O bayağı bir rahatlattı mesela bizi. Deployment tarafında artık biraz daha değişken sayısı azaldı diyebilirim. O yüzden hani o her araca böyle hemen atlamak çok böyle doğru olmayabiliyor. Ya şey olması lazım işte burada biraz algıların açık olması gerekiyor. Yani biz yaptığımız hatalar özelinde konuşmak gerekirse algıdan kastım kendinizi bilmek, üzerinde çalıştığınız problemi bilmek, o problemin ihtiyaçlarını doğru anlayabilmek. Ondan sonra araca karar vermek lazım. Böyle hızlı bir şekilde işte modaya uyup bazı araçları kullanmak her zaman doğru sonuç vermeyebiliyor açıkçası.
Ya işte şey meselesi Ruby'deki o direct thread safe
Hı.
olayındaki çıkan sıkıntı
Evet.
çok yani çok değil de biraz daha low level bir problem. Onu
Evet.
göremezsin yani o kadar hızlı. Siz fark edip onu diretip birçok hacky şeyler de yapabilirsiniz ama hani bu sefer hacky olmuş oluyor. O da olmaz. Ne diyorsunuz? İşte Elixir var, bilmem ne var. İşte neyse artık bir şeyler deneyip proof of concept. Bak çalıştığını görünce zaten devam ediyor. Zaten bu işler böyle oluyor yani. Hani mikroservis diye bir şey geldi. Ama bir müthiş Kubernetes var. Çok güzel swarmlar var. Ama senin işin monolit belki yani. Hani hiç boşuna keyif niye rahatını ki? Hani ha, bakarsın sıkıntı o zaman rahatını bozarsın işte. O zaman olabilir. Peki abi burada bir şey daha var aslında. Şey dedin veri tabanlarını falan nasıl yönetiyorsunuz? Yani sizin sektörünüzde relational bir database'den ziyade biraz daha acaba hani key value mu daha hızlı ve mantıklı oluyor?
Orada da şey yaptık. Biz yani farklı çözümler denedik açıkçası. Bir NoSQL veri tabanlarıyla çalıştık. Hala belli birkaç kısımda NoSQL veri tabanlarıyla çalışıyoruz. Ama genellikle bizim işimiz hep PostgreSQL çözüyor veri tabanı tarafında. Tabi orada bazı size olarak çok büyük veriler var. İşte örnek vermek gerekirse. Çağrı geçmişi. Biz Firma kurulduğundan beri bütün çağrı geçmişlerini tutuyoruz. Yani orada dedik ki biz bu işi yapmak zorundayız. İşte belli bir süreye kadar bunu tutacağız diye. Yani müşteri bizde olduğu sürece şey demiyoruz. Şu tarihten sonrasında biz siliyoruz falan gibi bir durumumuz yok. Çok büyüyebiliyor. Orada farklı teknikler kullanarak çözülebiliyor. Elimizden geldiği kadar işte bildiğimiz araçta ısrarcı olmaya çalışıyoruz yine de. Mesela veri tabanı tarafında konuşmak gerekirse zaten PostgreSQL çok bayağı bir problem çözebiliyor. Yani NoSQL veri tabanlarında bazı noktalarda alternatif yaratabiliyor. Birçok aracı da oldukça stabil, birçok problemi stabil şekilde çözebiliyor. Bu scale etme işi, işte partition vesaire falan bunlarla alakalı güzel araçları var. O tarafta çok memnunuz açıkçası. Yani bizim firma kurulduğundan beri işte çalışan, backend'de çalışan bazı veri tabanlarımız var. İşte belirli güvenlik upgrade'leri haricinde çok fazla bakıma vesaire ihtiyaç duymayan, düzenli olarak yedeğini alan, problemsiz çalışan veri tabanlarımız var. Onları çok bozmamaya çalışıyoruz. Farklı şeyler deniyoruz ama işte hepsinde bir trade-off var. Yani işte bir NoSQL veri tabanı yapısı çalıştırabilmek için oradaki bu işte shardingleri uygulamanız lazım. Belli işte segmentasyonları yapmanız lazım. Performans kriterleri var. Bunun deployment'ı, bakım vesaire var. Bilmediğimiz bir domaine doğru açıldığımız zaman orada tabii ekibin yine yapısı buna izin veriyor mu diye sorgulamaya başlıyoruz. Ama genelde bildiğimiz araçlarla çözmeye meylediyoruz. PostgreSQL mesela bunlardan bir tanesi. Elimizden geldiği kadar kullanıyoruz. Oldukça da memnunuz yani.
PostgreSQL zaten yenilendikçe daha da güzelleşiyor. Yani 13, evet, evet. 13 geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Evet 13 geldi.
Ve yani bayağı hani NoSQL'in biraz daha şeyi farklı ama onu çok ben de bilmiyorum iyi zaten NoSQL'i yani Redis Medis saymazsak o tip Mongolar şunlar bunlar. PostgreSQL gerçekten yeterli olabiliyor. Ben sizin şeyi diye düşündüm. Böyle daha işte o sizin loglar falan hani konuşma geçmişini tutmak PostgreSQL'e belki ekstra olabilir. Orada daha böyle key value tutmak isteyebilirsiniz gibi hayal ettim ama yanlış hayal ettim.
Yok şey tarafın yok belirli problemler var mesela çözmemiz gereken. Mesela çok bizde dediğim gibi devamlı anlık değişen bir state tablomuz var mesela. Farklı hesaplar var. Bu hesapların altında bir sürü kullanıcı var. O kullanıcılar o anda birbirleriyle dışarıyla konuşabiliyorlar. Devamlı arka tarafta bir işte ücretlendirme, sayaç vesaire falan dönüyor. Böyle sorunlar için mesela direkt yani PostgreSQL kullanmak mantıklı olmayabiliyor. Mesela orada biz Redis kullanıyoruz. İşte bu dinamik key value işleri tutmak için bir Redis altyapısına güveniyoruz. Orası yani kendi o problem için oldukça iyi bir araç. Bu tarz böyle hızlı bir şekilde yazılması, hızlı bir şekilde okunması çok sık değişen veriler için mesela Redis bizde bayağı bir yoğun kullanımı var. Ama onun haricinde hani statik işte geçmişe dönük relational sorgulanabilmesi gereken kayıtlar için işte orada PostgreSQL kullanılıyor. Log tarafında Elasticsearch onu kullanıyoruz. Orada mesela işte bu hala bir aktarım sürecimiz var işte sunucuların üzerine bütün servisleri yavaş yavaş aktarmaya başladık. Orada sadece log tarafını ayrı bir araçla çözdük. Elimizden geldiği kadar işte soruna bakıyoruz. O sorunu neyle çözeriz? Bu doğru mudur değil midir ona bakıyoruz. Ona göre bir çözüm üretip o tarafta ilerliyoruz. Yani şey olabilir tabii hani işte çok farklı veri tabanı tarafında özellikle bize uygun olduğunu bildiğimiz araçlar var, servisler var. Kullanılabilir. Kullansa güzel de olur ama hani nice to have diyorlar ya işte olsa iyi olur. Müşteri tarafında bir fayda var mı? O sonuçta aynı panelden aynı veriyi görüyor. Hangi veri tabanı tutulduğu çok problem değil. Bizim tarafta zaten mevcut çalışıyor. Bir şey değişmiyor. O yüzden o tarafta çok bir değişiklik yapma ihtiyacı duymadık şimdiye kadar.
Şeyde o zaman bu dönem hemen oraya geçeyim. Siz biraz bildiğim kadar uzaktan çalışan bir firmasınız.
Evet.
Backend falan şeyiniz var ama pandemide neler yaptınız? İşte projede çalışanlar nasıl etkilendi? Bu uzaktan çalışma hala devam edecek mi?
Biz bu konuda şanslı firmalardan birisiyiz. Biz çünkü pandemiden önce zaten uzaktan çalışmaya başlamıştık. Hatta bunu da firmada teşvik etmeye çalıştık. Çünkü uzaktan çalışma birçok noktada aslında oldukça avantajlı bir metot. Hem maliyet açısından, geliştirici mutluluğu açısından hem de ekibe yeni insanlar katabilme açısından. Şimdi biz de Denizli'de Teknokent'te kurduk firmamızı. Direkt Denizli sonuç olarak büyük şehirlerin dışında bir şehir. Yetenekli arkadaşları oraya çekmek için ekstra bir değişken daha var. Yani küçük bir şehre gitme gibi bir opsiyon oluyor. Orada problem yaşadık geçmişte. Biraz aslında uzaktan çalışmaya bizim mail etmemiz bundandı. Faydasını da gördük yani ekibe kattığımız arkadaşlardan mesela bir tanesi sadece biz uzaktan çalıştığımız için geldi. Oldukça yetenekli bir arkadaşımız. Sadece uzaktan çalıştığımız için geldi. Farklı bir firmayı bıraktı. Önümüzdeki gelecek planlarında uzaktan çalışabileceği bir işin olması gerekiyordu. Ondan bizi tercih etti. Avantajını görmeye başladık. Pandemi sırasında bizde hiçbir şey değişmedi. Yani biz zaten uzaktan çalışıyorduk. Sabah toplantılar yapıyoruz organize olabilmek için. Gün içerisinde elimizden geldiği kadar zaten iletişimimizi sıkı tutuyorduk. Bu süreçlerin hepsi olduğu gibi devam etti. Şey tabii uzaktan çalışma biraz adapte olması kolay bir süreç değil. Çünkü ofis, şöyle bir durum oluyor. İş aslında çalıştığınız ortamı da kapsayan bir şey. Yani işte masanızın işte ofisinizin nerede olduğu, bir odanızın nerede olduğu, oraya işte belli bir araçla gitmek. Yani bir ortam değişiyor orada. Hani ev ortamından çıkıp iş ortamına geçme bir durum var. Mod değişiyor. Orada işte rutin değişiyor. Bittiği zaman da işte atıyorum bir yolculuk yaparak eve gelip geldiğiniz zaman mesela komple işin kontağını kapatmış oluyorsunuz. Bu normalde işte ofis ev arası gidenlerin aslında fark etmediği bir süreç. Uzaktan çalışmada mesela bu bir problem, çözülmesi gereken bir şey.
Ya benim şey mi dinledim bilmiyorum bölümümü ama gerçekten ben bunu yaşadım ya.
Evet.
Daha bir yerde anlatmışımdır. Bırak direkt dediğini yaşadım. Devam et.
Evet. Ya yani bu şey yani iş nerede başlıyor, ev nerede bitiyor? Yani bu uzaktan çalışma aslında, uzaktan çalışma dediğimiz evden çalışma aslında. Evden çalışıyor herkes. Yaşadığı yerde bir odayı buna uygun bir hale getirip çalışıyor. Mesela bu adapte olması kolay bir şey değil. Yani biz daha önceden beraber çalışmak isteyip uzaktan çalışmaya uygun olmadığı için, orada o performansı, o verimi alamadığımız için yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız oldu. Ben mesela çok yetenekli arkadaşlardı bunlar. Beraber ofis ortamında çalışsaydık ben biliyorum ki onlarla biz çok güzel işler çıkartabilirdik ama İşte ev ortamına geçince yani uzaktan çalışma olunca bir işte kişisel disiplin, işte iş nerede başlıyor, nerede bitiyor, bu bilince hasıl olmak bambaşka bir şey. Ben mesela şahsen ben de çok zorluk çektim. Biz uzaktan çalışmaya geçen bizim ekipte ilk benim. İşte oğlumun okulu vasıtasıyla ben Deniz'den İzmir'e geldim. İşte geldiğimde mesela ne kadar işte kendimi bunu hazırlamaya çalışsam da sonuçta sabah kalkıyorsun, işte suyunu içiyorsun, dişini fırçalıyorsun. Bir odadan bir odaya geçmek oluyor iş. İşte oradan çıktığın zaman evde misin, hala işte misin, işte mesai bitti mi, hala devam mı ediyor, işte ne zaman ara verdim, arada ne yapıyorum, işte sonra ekiple uzaktasın, aynı sosyal ortamın içinde değilsin, sosyal olarak izole hissedebiliyorsun kendini. Bunun gibi oldukça farklı problemleri de beraberinde getiren bir şey. O yüzden biz mesela elimizden geldiği kadar bunun bilincinde olup arkadaşlarımızla iletişimi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Yani ben mesela bazen bunalırım toplantıdan, çok fazla toplantı alıyoruz biz. Ama bu toplantılar ekibi şeyde tutuyor. Bir formun içerisinde tutmaya yarıyor. Yani ne yapıyor, ne ediyor, o adamın sıkıntısı var mı? Şöyle düşün. Sabah toplantı alıyoruz. Ondan sonra kimse birbirinin yüzünü görmüyor. Hasta olabilir, ailesinden biri rahatsız olabilir, canı bir şeye sıkılmış olabilir. Ofis ortamında sonuçta biz bir de sosyal varlıklarız. Arkadaşız aynı zamanda, iş arkadaşıyız. Hani görüp ona yardımcı olabilmek, sıkıntısını paylaşabilmek, mutluluğunu paylaşabileceğin ortamda hiçbir habersin ne yapıyor. O yüzden elimizden geldiği kadar işte toplantı alıyoruz, soruyoruz. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, şimdi neyle uğraşıyorsun falan. Bu bayağı bir önemli. Biz bunu elimizden geldiği kadar yüksek tutmaya çalışıyoruz. Faydasını da çok görüyoruz. Ve şey tarafında da uzaktan çalışmada da belli kural dizilerimiz var. Bizde bir manifestomuz var uzaktan çalışmayla alakalı. Arkadaşlarımızla paylaştığımız. Uzaktan çalışmanın standartları nedir? Hani minimum olarak nasıl bir ortama sahip olması gerekir? Uzaktan çalışan kişinin sorumluluğu, uzaktan çalıştığı ortamla alakalı nerede başlar, nerede biter, bizim de katkı sağlamamız gerekir gibi. Elimizden geldiği kadar her şeyi biz doküman ettik. Arkadaşlarımıza da bunu ilan ettik. Onun uymalarını bekliyoruz. Zaten bunlar çok fazla şey de değil. Hani böyle çok böyle karmaşık bir şey değil. Yani bir oda olması gerekiyor. İzole bir ortam olması için bir kapısı kapanabilir bir yer olması lazım. Sağlıklı bir masasının, sandalyesi olması, iyi bir internet bağlantısının olması, huzurla çalışabileceği bir ortamı sağlaması lazım ki uzaktan çalıştığı yerde. Kafeden çalışabiliyorsa kafeden, işte evinden çalışabiliyorsa evinden, ama o sorumluluk uzaktan çalışan kişiye verdik biz. Çünkü bizim kontrol edebileceğimiz bir şey de değil. Yani bizim müdahale olabildiğimiz bir alan değil uzaktan çalıştığı ortam. Geçmişte çalıştığımız bir arkadaşımız vardı. O sağ olsun mesela uzaktan çalışmayı ayrı bir evreye taşımıştı. Yani çocuk her yerden çalışabiliyordu. Yani otobüste çalışabiliyordu. Kampa gidiyor, kampta çadırın içinden çalışabiliyordu. Kafası güzelken çalışabiliyordu. Her yerden çalışabiliyordu. Adam uzaktan çalışmak için yaratılmış. Mesela o başka bir karakterdi. Ama bir arkadaşımız vardı mesela. Ona istediğimiz kadar şey yapalım. Ortam sağlamaya çalışalım. İletişimi yüksek tutalım. Fark ediyorduk ki ofis ortamında olduğu gibi çalışamıyor. Bu kişiye göre çok şey değişiyor. Kişinin karakterine göre de değişen bir şey. O yüzden uzaktan çalışan kişi o konforu hala sahip olmak istiyorsa hakkını da vermesi lazım. Bilinçli bir şekilde yapması lazım bu işi. Peki, bizim noktada, de yönetici olarak bunu ölçmemiz gerekiyor işte. Elimizden geldiği kadar bunu farkında olmamız gerekiyor.
Peki bu dönemde yani sizi iş olarak da aslında biraz yani tırnak içinde işlerinizi arttığını düşünüyorum, trafiğinizin falan öyle bir yansıması.
Şöyle,
oldu mu? Neler yaptınız? Bir teknik bir şeyler yaptınız mı?
Yok, bizde şöyle oldu. Biz bunu iş anlamında gözlemlediğimizde biz direkt bunun katkısı olacağını düşündük ama bizim sonuçta hani verdiğimiz servis insanların uzaktan çalışma pratiklerine katkı sağlayan bir servis. Biz de ilk etapta dedik ki oha süper, hani bizim açımızdan bunun böyle faydası olur diye düşünmedik diye düşündük. Ancak uzaktan çalışabilecekleri de bir iş kalmadı belli bir süre insanların. Yani resmen bir pullback dedikleri gibi bir şey oldu. Yani bizde konuşma trafiği yarıya düştü. Çünkü uzaktan da olsa bir işi kalmadı bazı insanların. Biraz üzücü bir süreç oldu.
Şimdi hani endişelenmedik daha değil. Şeydir. Yazdan sonra
şimdi,
biraz daha iyidir.
Tabii. Şimdi şey oldu yani, bu Mart ve Nisan aylarından sonra Mayıs'ta yarısını topladı. Şimdi pandemi öncesinden çok daha yüksekti yani trafiklerimiz. İnsanlar yavaş yavaş o tarafa doğru geçmeye başladılar. Adapte oluyor. Yani insan oldu zaten, biliyorsun, survivor, adapte olmak için var. Oluyor insanlar. Yani bütün eğitim sistemi bile hani olmaz olmaz dediğim şeyler olmaya başladı. İnsanlar uzaktan eğitim görmeye başladı. Bu hayat, ben mesela uzun yıllar üniversite bilgi işlemlerinde çalıştığım için biliyorum. Hep böyle vizyoner hocaların hepsinin bir hayali vardır. İşte rektörü gelir, dekanı gelir. Hep der ki ya işte uzaktan eğitim için işte bir enstitü açalım, yazılım alalım, şey yapalım. Hep bir şey çıkar, problem çıkar. İşte ya teknik problem çıkar, ya internet el vermez, ya hoca o ders materyalini oluşturmak istemez. Der ki işte bu benim entelektüel şeyim, ben bunu işte online açmam der. Öğrenci gelmek istemez. Bir sürü problem olur. Pandemi döve döve insanlara mesela bu şeyleri öğretti. Yani yeni teknolojiyi sen kullanmak zorundasın, buna adapte olmak zorundasın. Bak şimdi ebeveynleri, işe giden çocukların işte anneanneleri, babaanneleri Zoom öğrendi ki çocuklarını derse sokabilsin mesela. Öğreniyorlar yani, bu öğrendik, gözümüzün önünde cereyan etti. O yüzden insan, hani bizim sektörümüz açısından konuşmak gerekirse olumlu bir şey aslında. İnsanlar artık buna adapte olmaya başladılar. Bu ürünlerin artık müşterisi oluyorlar. Zoom buna mesela oldukça iyi bir örnek. Bizim açımızdan da aslında hani pandemi totalde kötü bir deneyim olmakla beraber evirdiği şeyler de bizim sektörümüze olumlu bir katkısı oldu. Olumlu bir yansıması oldu.
Peki yani siz aslında, yani demin dedin aslında bir dokümanımız var, şu bu. Onboarding süreçleri de herhalde o doküman üzerinden yürüyor değil mi?
Onboarding süreçleri bizde biraz daha farklı. Biz orada geçmişte tabii tekrar bu onboarding tarafında, ya şöyle söyleyeyim, çok fazla bir orada bir şeyimiz yoktu bizim. Bir dokümant ettiğimiz bir sürecimiz yoktu. Sonrasında hep şunu fark etmeye başladık. Biz de şimdi özellikle bütün ekibin tamamında biz standart, hangi departmana gelirse gelsin, bu işte satış, pazarlama olabilir, ürün olabilir, geliştirme olabilir. İşte 3 aylık bir deneme süreci biz her zaman koyuyoruz. Elimizden geldiği kadar CV'den, görüşmelerden olumlu bir intiba uyansa da iş sırasında hani o işi yapabilip yapabilmesinin durumunda bir de ekibe adapte olması da bizim açımızdan oldukça önemli. Biz her zaman bir 3 aylık bir geçiş sürecini önden ortaya koyuyoruz. Hani bu şey gibi değil, hani işte bilajı çalışma gibi değil. Normal standart işe girişini yapıyoruz ama şifayen diyoruz ki yani 3 ayın sonunda oturup bu işimin muhasebesini yapacağız. Sen bu firmaya uygun musun? Firma sana uygun mu? Biz birbirimize iyi geliyor muyuz gibi konuşma gibi durumlar oluyor. Fark ettik yani burada bu süreç bayağı bir sancılı. İşte biz geliştiricilerden bir tanesini atıyoruz. İşte şu arkadaşla başladı. Hadi şunu öğret, hadi şunu öğret falan gibi böyle. Yani de kişiler üzerinden yürüyordu biz. Baktık ki burada bayağı bir iş gücü kaybımız var. Çünkü 3 aylık süreç başarısız da olabiliyor. Bunu full dokümant etmeye karar verdik. Orada işte Onur'un orijinal fikri vardı. Biz bunların hepsini video alalım dedi. Yazmak şey değil. Hani anlatalım, anlatırken hem böyle sohbet eder gibi. Bizim kendi içimizde bir internal bir video eğitim sistemimiz var. Oldukça da orada sağlam içerik ürettik biz geçtiğimiz süreçte. Bizde aynı bu Udemy'nin işte Bulletphone internal versiyonu gibi. İşte geliştirici 101, satış 101, Bulletphone ürün 101, 102'si, 202'si, işte evrak kayıp kabul süreçlerinden tutun da işte geliştiricinin neyi dokümant edebiliyorsak, yani onboarding sırasında birine ne anlatmamız gerekiyorsa onun tamamını bir video eğitim serisi şeklinde belli chapterlarıyla falan oraya ekledik. Gelen arkadaşlar şimdi o süreç tamamlandıktan sonra onboarding tarafında bayağı bir fayda sağladık. Yani birkaç hafta içerisinde biraz da alanında tecrübeli bir arkadaşsa bizdeki bütün süreçlere hızlı bir şekilde adapte olabilmesini sağladı. En azından onboarding'e refakat etmek zorunda kalan bizden bir personel olmuyor artık. Ondan sonrasında artık iş sırasında farklı problemler çıktıkça, yani dokümante edemediğimiz bir konu çıktıkça şifayen biz artık yardımcı oluruz. Ama onda da elimizden geldiği kadar, eğer bizim onboarding süreçlerinin, o dokümante edilmiş sürecin dışında bir şey çıkarsa Not alıyoruz. Bununla ilgili demek ki bir video daha çekmemiz lazım diyoruz. Oturuyoruz, video çekiyoruz. O bizi bayağı bir rahatlattı. Bir şeye çevirdik yani. Biraz rahatlattığımızı bayağı, söyleyebilirim
bayağı,
o tarafa.
Bayağı iyiymiş. Ya bu şey meselesi var tabii. Onu da biraz kaçırdım o noktada. Diyecektim de başka güzel bir konu gelince unuttum. Çok fazla, ya çok fazla değil zaten. Tamam, sen de söyledin yani özgür yazılım kullanıyoruz ama ben tabii burada açık kaynak soruyorum. Biraz farklı konseptler. Siz şirket olarak community'ye ya da açık kaynağı bir şey, yazılım ya da topluluk anlamında destek veriyor musunuz?
Valla biz orada hep böyle hayalimiz. Ya bir open source bir ürünümüz olsun diye herkesin ortak şeyi, yakarışı gibi. Bizdeki süreç ona bir türlü izin vermedi ama kendimizi farklı noktalarda elimizden geldiği kadar cemiyete bu konuda ne aldıysak vermeye çalışıyoruz. İşte akademik bilişimde bir ara eğitim serileri açmıştık. Kullandığımız araçlarla alakalı öğrencilere eğitimler verdik. Araçlara işte mesela kullandığımız bu medya engine'lerden bir tanesinin Türkçe modülünü biz yazdık. Biz gönderdik. Ne bileyim işte elimizden geldiği kadar konuda açık olmaya çalışıyoruz ama direkt kod yazma bir proje geliştirme şeklinde değil. İşte ekipten arkadaşlar kullandıkları projelerle alakalı bir problem keşfediyorlar. Onunla ilgili bir pull request gönderebiliyorlar. Bu şekilde ufak yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bunu savunmaya çalışıyoruz. Kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ama direkt açıkçası bir proje geliştirelim, bunu işte topluluğa sunalım gibi bir şey maalesef şimdiye kadar olmadı ama ileride neden olmasın. İnşallah becerebiliriz.
Anladım. Süper abi. Çok güzel şeyler inşallah. Şimdi de büyüdükçe vakit olur. Şimdi buraya kadar dinleyen arkadaşlar merak etmişlerdir. Uzaktan çalışmaya da bu kadar açıksanız bu iş başvuruları nereden yapabilirler geliştiriciler ve nasıl bir işe alım süreciniz var?
Bizim iş ilanlarımızı dışarıdan aldığımız bir servis var bu insan kaynaklarıyla alakalı. Orada kendi sayfamızdan linki var oraya. Orada devam düzenli olarak paylaşıyoruz. Aktif arayışımız olduğu zaman zaten sosyal medya kanallarıyla özellikle bunu paylaşıyoruz. Mümkün mertebe tabii bu şeyde bizim işe alım süreçlerimiz genelde kulaktan kulağa yöntemiyle daha sağlıklı ilerliyor. Bildiğimiz, daha önceden bir şekilde beraber çalıştığımız arkadaşlar o anki pozisyonlara uygun gelirse bizle irtibata geçebiliyorlar. Çok fazla farklı işte yurt dışı dahil. Çünkü uzaktan çalışma durumu olunca bayağı bir ilgi odağı olunabiliyor. Bizim mesela uzaktan çalışmayla alakalı iş başvurularımıza özellikle işte Asya tarafından falan oldukça yabancılar da başvurdu. Pakistanlar, Hindistanlar, Çinler falan. Böyle direkt online bir ortamda yayınlamanın da bir avantajı o oldu. O SaaS servisi kullanmanın. GoHire'dı galiba. GoHire kullanıyoruz biz. Onun haricinde işte adaylara bir quiz gibi bizim hazır bazı sorularımız var. Bunları sorup elimizden geldiği kadar bir elemeye çalışıyoruz. Direkt GoHire'daki application tarafından. O application'ı aşan arkadaşlarla bir süreç başlatıyoruz. Bu süreç böyle 3-4 farklı şeyde kapsamda, kavramda bir toplantılar alıyoruz. İşte örnek bazı ufak çalışmalar yapıp ona göre arkadaşın bizim takımımıza uygun olup olmadığıyla alakalı fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Genelde bu şekilde devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapmayı hayal ettiğimiz şeylerden bir tanesi de bu uzaktan eğitimde bayağı bir açıkçası tecrübe sahibi olduk. Ama bunun özellikle staj programı kapsamında bir çalışmamız olmadı uzaktan çalışmaya başladığımızdan beri. Bunu hani bu staj süreçlerinde uzaktan çalışmayı uydurabilir miyiz? Biraz orada geçtiğimiz süreçte biraz kafa yorduk. Önümüzdeki süreçte bir uzaktan staj programı gibi bir hayalimiz var. İşte nasıl yaparız, nasıl yürütürüz, nasıl bir şey oturtmamız gerekiyor. Çünkü şey gibi olmuyor. Bir iki defa denedik sanki şey gibi olur dedik. Hani ofisteki staj prosesi gibi olur. Çünkü stajda bizde genelde şöyle oluyor. Yani biz direkt hazırdaki işlerden bir tanesini stajyer arkadaşlarla paylaşıyoruz. Birinin nezaretinde o üretimi yapmaya başlıyor. Çünkü üretirken daha güzel öğreniyorlar. Ofis ortamı olduğu zaman işte hızlı bir şekilde feedback alma, işte belli şeyleri sorabilme gibi avantajlar oluyor. Uzaktan çalışırken böyle bir durum olmuyor. Ve bunu iyi bir şekilde o süreci oturtmak, dokümant etmemiz gerekiyor. Uzaktan stajları şeyini, prosesini tekrar başlatabilmek için. Orada biraz çalışma yapacağız. Önümüzdeki süreçte bunu istiyoruz. Hani biz de şey yapmak istiyoruz. Bunu deneyimlemek istiyoruz. Bunu takip edebilirler. Bizim sosyal medya kanallarımızdan bu tarz şeyleri biz paylaşıyoruz. Takip etmelerini tavsiye ederim. İyi olur.
Süper abi. Güzel firma. Takip edin arkadaşlar.
Eyvallah.
Orada çalışıyor. Tanıyorum da hepsini. Ben bizzat Onur'la, Onur'u tanıyorum zaten. Volkan'la yeni tanıştık. O da gayet sevimli bir insan.
Eyvallah.
Zaten sektör, bizim sektörümüzü seviyorum ya. Yani iyi ki bu sektöre girmişim. Güzel bir sektör yani.
Ya,
biraz da birbirimizi pompalayalım. İki dakika değil mi?
Ya Allah evet. Yani şey, şimdi gerçekten bazı iş kolları var. Çalışması işkence ama bizim sektör Bilmiyorum yani yaptığımız iş itibariyle midir nedir? Genelde böyle ben memnunum ya. Yani bir şekilde kontak haline geçtiğimiz hiç kimseden biz böyle işte ne bileyim, negatif paylaşıyor insanlar, anlatıyorlar. Mesela sizin bu üretim bandı süper. Ben bir sürü şey öğrendim. Yani dediğim gibi hani ben yazılım tarafındaki kariyerim geç başlamış birisiyim. Ben bayağı bir şey öğreniyorum işte. Aa diyorum vay be işte bu adamlar demek böyle çalışıyormuş falan. Güzel yani herkes paylaşıyor, anlatıyor, öğreniyor. Seviyorum ya sektörümüz güzel bence de.
Çok güzel abi, ağzına sağlık, sen de elinden geldiğince paylaştın. Seni eklemek istediğin var mı başka bir şey?
Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için, hem kendimi anlattım hem firmamı anlattım. Dinleyen arkadaşlara biraz faydamız olduysa ne mutlu bize. Takip etmeye devam edeceğiz üretim bandını. Teşekkür ediyorum.
Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.